15. ayrım, sayfa 141. Bunun da başarıldığını varsayalım. Etkileyici artık düşüncelerini kontrol edebiliyor, istediğini düşünebildiği gibi istemediği düşüncelerden de kurtulabiliyor. Üçüncü gizin öğrenilebilmesiyle bir etkileyici başkalarının düşüncelerini okuyabilir. Kendine ve başkalarına şifa verebilir. Vücudunun herhangi bir organını uyuşturarak acılara dayanabilir. İnsanların düşünce ve hayallerini kontrol edebilir. Böyle bir güce ulaşmak için yapılması gerekenler de diğer gizlerde olduğundan daha basittir. Günde 3 veya 5 kez aynı vakitlerde yaklaşık çeyrek saat çalışmak gerekir. Bunun için sakin bir odada sırt üstü uzanıp gözleri kapadıktan sonra çiçek, elma, ev gibi tek bir varlığı 5 dakika kesintisiz düşünmeyi denemeliyiz. Başlangıçta istenmeyen düşünceler araya girip bizi rahatsız edebilir. Fakat yılmadan çalışmayı sürdürmeliyiz. Tek bir şeyi 5 dakika düşünmeyi öğrendikten sonra süreyi yavaş yavaş artırıp sonunda yarım saate kadar çıkarmalıyız. Yaklaşık bir yıllık düzenli çalışma bize çok şey kazandıracaktır. Han yeniden lafa karışarak, bir yıllık çalışma sonunda 3 gizi tamamen öğrenen biri başkasının beynini dilediği gibi kontrol edebilir mi diye sordu. Rahip, istediği gibi kontrol edebilir diye cevap verince Han bu kez de bu hünerlerin öğrenilmesi için çalışma süresi olarak söylediğin bir yıl tahmini bir süreyi mi yoksa kesin bir zamanı mı ifade ediyor diyerek yeni bir soru sordu. Tana konuşmasına devam etti. Bir yıl kesin bir süre değildir. Bunu biraz da kişinin doğuştan getirdiği yetenekleri belirler. Kimileri 3 ay, kimileri 1 yıl, kimileri gelişimlerini 2 veya 3 yılda tamamlar. Burada önemli olan kişinin başaracağına olan inancıyla yılmadan sabır ve azimle çalışmasıdır. Fakat insanların çoğu inancını, azmini ve sabrını kaybedip çalışmayı bırakır. Bu da işin başka bir yanı. Sözünü ettiğin üçlü gizin uygulandığına hiç tanık oldun mu? Birçok kez oldum hanım, dedi Hatana. Üçlü gizi iyi uygulayan yetenekli bir şeyh ya da rahip, karşısına oturttuğu birinin iki kaşının ortasına bakıp birinci gize uygun şekilde konuşurken, zihninde canlandırdığı düşünceleri de onun aldığını düşünürse, o bu düşünceleri kesinlikle alır. Bu çalışma şöyle de yapılabilir. Etkileyen, etkilenene, gözlerime bak der. Etkilenen onun iri, parlak gözlerine bakar, kısa bir süre sonra gözleri yorulup gevşemeye başlar. Bu arada etkileyen onun iyice gevşediğini düşünür. Etkilenen bu düşüncelerini hemen alıp gerçekten gevşer. O kadar ki uyku ile uyanıklık arası bir duruma gelir. O artık verebileceğiniz her telkine açıktır. Örneğin ona süt ve bal şerbetlerinin aktığı ırmakların altından geçiyorsun. Sağındaki havuzun kenarında ince belli, ay yüzlü, ok kirpikli huriler seni bekliyor dendiğinde o bunları gerçekten görür. Eğer etkileyici isterse etkilenen uyarınca bunu hatırlar. Düzeltiyorum, uyanınca bunu hatırlar. İstemezse hatırlamaz diyerek sözlerini bitirdi. Anlatılanlar bir Budist olarak Han'a yabancı gelmemişti. Yine de ilgiyle dinledi. Tana konuşmasını bitirince ona, bu anlattıkların mabetlerde rahiplerin yaptıkları yogayı hatırlattı bana, dedi. Haklısınız hanım, dedi Tana. Bunlar yogaya benzedikleri gibi Müslümanların namazlarına da benziyor. Günün belli saatlerinde, belli sürelerde, belli duaları tekrarlayarak başka bir şey düşünmemek bizim üçlü gize ulaşmak için yaptıklarımıza benziyor. Müslümanlar namazı bu bilinçle mi kılıyorlar, diye sordu Han. Tana gülümseyerek, bunu bir Müslüman olarak Kazvini'nin cevaplaması daha doğru olur hanım deyince Han Kazvini'ye döndü. Seni dinliyoruz Kazvini. Kazvini yerinden doğrulup Han'ı selamladıktan sonra anlatmaya başladı. Hanım, namazda ibadet sırasında başka şeyler düşünmek doğru değil. Ama üzülerek söylüyorum, namazı doğru kılan Müslüman sayısı da çok azdır diyerek sözlerini bitirdi. Han anlatılanları ilgiyle dinliyordu. Davetlilerden hiçbirinin ilminden ve güvenirliğinden kuşkusu yoktu. Kendilerini sık sık ilim meclislerine davet ederdi. Cevzi'nin ayrıntılı dünya tarihi yazmaya çalıştığını biliyordu. Ona dönerek, Cevzi bana Alamut Şeyhinin ve ona bağlı olanların düşünce yapısını birkaç cümleyle özetleyebilir misin? Dedi. Cevzi yerinden kalkarak Han'ı selamladıktan sonra anlatmaya başladı. Yüce Hanım, Alamut yarenleri, Kur'an'ın ve hadislerin zahiri ve batini olmak üzere iki anlamı olduğuna inanırlar. Zahirden murat görünür anlamdır. Bunu akıl sahibi herkes kavrayabilir. Batini anlam ise deruni ve içsel anlamdır ki bunu akılla kavramak mümkün değildir. Deruni bilgileri Cenab-ı Hak ilham ya da hulul yoluyla imama bildirmiştir. İmam masumdur. Hiçbir şekilde günah işlemez. Peygamberden sonra 7 imam gelmiştir. 7. imam Cafer-i Sadık'ın oğlu İsmail'dir. Kıyamete yakın ortaya çıkıp yeryüzünden kötülükleri kaldıracaktır. O gün gelinceye kadar dünya işleriyle hücceti ilgilenmektedir. Bu sırada Cevzi'nin sözünü kesen Han, hüccet tam olarak ne anlama gelmektedir diye sordu. Cevzi, hüccet vekil demektir dedikten sonra Had'ın işaretiyle konuşmasına devam etti. İmamla görüşmek ve ondan ilahi bilgiler almak yalnızca hüccete özgü bir ayrıcalıktır. Hüccetin sözü imamın sözü, imamın sözü de Allah'ın sözü olduğuna göre hüccete kayıtsız şartsız iman ve itaat gerekir. Alamut şeyhleri ise hüccetin ta kendisidir. Han yeniden araya girerek şeyhin mutlak gücünün bu anlayıştan kaynaklandığını söyleyebilir miyiz diye sordu. Öyledir zaten hanım dedi Cevzi saygılı bir dille. Şeyhin mutlak otoritesi müminlerin mutlak itaatinden kaynaklanıyor diye ekledikten sonra Han'ın işaretiyle yeniden konuşmasına devam etti. Alamut teşkilatında hüccetten sonra üçüncü kademede Zumassa denilen bir görevli bulunur. Bunun imamla görüşme hakkı yoktur. Emirleri doğrudan hüccetten alır. Dördüncü kademede bulunan büyük dâi insanları doğrudan mezhebe kabul ederek onların derecelerini belirleme hakkına sahiptir. Beşinci kademedeki dâi mezun mezhebe girenlerin eğitiminden sorumludur. Altıncı aşamadaki evvap tanıtımdan, yedinci aşamadaki mükellep ise mezhebe taraftar bulmaktan sorumludur. Sekizinci aşamada mezhebe inanan müminler, en son aşamada ise dâilerin davetlerine olumlu cevap veren müstecipler bulunur. Bu görevler hiyerarşisindeki herkes üstlerine kesinlikle bağlıdır. Akıl mükemmel değildir. Bulanık düşünme ihtimali olduğu gibi belirli sınırları da vardır. Bulanık ve sınırlı bir akılla yüce yaratıcının net ve sınırsız yasalarını kavramak mümkün değildir. Müminler ilahi bilgiye ancak masum imama itaatle ulaşabilirler. Han burada yeniden lafa karışarak fedailer tanımladığın hiyerarşinin neresindedir diye sorunca Cevzi kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Fedailer bu hiyerarşinin dışındadır. Onlar küçükten beri ölmek üzere eğitilmişlerdir. Beyaz üstlük, kırmızı çizme giyip kırmızı kuşak ve kırmızı sarık bağlarlar. Hançerleri yanlarından eksik olmaz. Ölüm onların miracıdır. Bir alamutlu nefis muhasebesi yaparak dünyevi heva ve heveslerinden ayrılıp iyice arındıktan sonra Tanrı ile hemhal olacağına inanır diyerek sözünü bitirdi. Han bir süre sessizce düşündükten sonra şeyh ve adamlarına hakim olan düşüncenin farklı toplumlar tarafından kolayca benimsenmesini nasıl açıklamalıyız? Etkili tanıtım çabalarıyla mı yoksa inanç özellikleriyle mi diyerek ortaya bir soru sordu. O ana kadar konuşulanları dikkatle dinleyen Mahmut Hemedani elini kaldırarak söz istedi. Hemedani 70'i geçmişti. Kelam, hukuk ve tarih konusunda ihtisas sahibiydi. Uzun süre Bağdat Kütüphanesi'nde eski Yunan düşünürlerinin eserlerini incelemişti. Arapça, Farsça, Yunanca ve Türkçeyi çok iyi biliyordu. Han kendisine söz verince saygıdeğer hanım diyerek anlatmaya başladı. Şeyhin düşüncelerinin tutunup gelişmesinde etkili tanıtım çalışmalarının yanı sıra bölgedeki siyasi çekişmeler, devlet adamlarının keyfi davranışları, taassup, cehalet, gelir dağılımındaki düzensizlik, kabileler arası rekabet ve Ehl-i Beyt'in uğradığı haksızlık gibi nedenlerin de rolü büyüktür. Ancak kanaatimce en önemli neden bölgenin batını düşünceye yabancı olmayışıdır. Nefis terbiyesiyle arınmak, bir kurtarıcının gelip dünyayı kötülüklerden temizlemesi, insanın belli koşullarda Tanrı ile hemhal olabilmesi, ruhun farklı bedenleri kullanabilmesi gibi düşünceler Budizm, Brahmanizm, Kabalizm ve Zerdüştlük gibi kadim öğretilerin hepsinde vardır. Kısacası şeyhin savunduğu fikirlerin bu topraklarda köklü bir altyapısı vardır. Etkili bir önderlik ve tanıtımla çok iyi sonuçlar alınabilir. Şeyh ve adamlarının yaptıkları da farklı bir şey değildir, diyerek sözlerini bitirdi. Han'ın soruları daha bitmemişti. Peki, Çin'den Arabistan'a ve oradan Yunan denizine kadar geniş bir alanda, ulaşım ve iletişim zorluklarına rağmen benzer düşüncelerin varlığını nasıl açıklayabiliriz? Tesadüfle mi, yoksa bilginin tek merkezli oluşuyla mı? Hemedani kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Akıl ve mantık, bilginin tek merkezli olduğuna işaret ediyor. Bu konudaki düşünce ayrılıkları ise merkezin tespitinde ortaya çıkıyor. Merkez olma ayrıcalığını hiçbir toplum diğerine kaptırmak istemiyor. Bütün mesele bu. İslam inancına göre Allah, tufandan çok önce dünyaya İdris Nebi'yi gönderdi. İdris Nebi dünyayı 4 bölgeye ayırıp her birine bir temsilci atadıktan sonra 100 örnek şehir yaptırarak insanlara medeni yaşamayı öğretti. 300 seneden fazla yaşayan İdris Nebi 72 dil biliyordu. İnsanlara iğneyle dikmeyi, kalemle yazmayı ve bütün ilimleri o öğretti. Bu düşünce farklı dinlerde ve kültürlerde de vardır. Örneğin eski Mısır'da Tot, Yunan'da Hermes, Roma'da Merkür gibi farklı isimlerle karşımıza çıkan kişi aslında İdris Nebi'den başkası değildir. Farklılık mekan ve zamandan kaynaklanıyor. Han yeniden lafa karışarak, bilginin tek merkezli oluşu bana da mantıklı geliyor dedikten sonra Dalai Lama'ya döndü. Büyük rahip, bu konuda sizin görüşünüz nedir? Dalai Lama 80'i geçmesine rağmen oldukça dinamikti. Sarı ve kırmızı renklerin hakim olduğu bir üstlük giymiş, sakal ve bıyığını kısa kestirmişti. Yerinden kalkarak Han'ı selamladıktan sonra ağır ağır konuşmaya başladı. Bilginin tek merkezli oluşu doğrudur. Yalnız bu merkez İdris değil, bizzat Tanrı'dır. Tanrı çeşitli zamanlarda insanlara kainatın bilgisini öğretmek için çeşitli rehberler göndermiştir. Adına isterseniz nebi ya da başka bir şey deyin, bu rehberler ilahi bilgiyi insanlara ulaştırmada aracılık etmişlerdir. Hepsi aynı kaynaktan geldiği için de yer yer birbirlerine benzemesi çok normaldir, dedi. Han, ilim heyetinin düşüncelerini beğenmişti. Ufkunun genişlediğini hissediyordu. Ne kadar güçlü olursa olsun, bir kumandanın rakibine hakim olan ve onu yönlendiren düşünceleri bilmesi gerekirdi. Dalai Lama sözlerini bitirince Han ilim heyetine hitaben "Bu konuda başka sözü olan var mı?" diye sorup bir süre bekledi. Kimse konuşmak istemeyince Han Hemadani'ye döndü. "Alamut şeyhinin en amansız düşmanının Selçuklular olduğunu duymuştum. Bu düşmanlık neden kaynaklanıyor?" diye sordu. Hemedani bu konudaki bilgilerini anlatmaya başladı. Selçuklu-Alamut düşmanlığı doğrudan değil, dolaylıdır. Sorunun başlangıcı İslam öncesi devirlere kadar uzanır. Bir ticaret kenti olan Mekke'nin yönetimi Haşimoğulları ve Ümeyyeoğulları gibi iki güçlü ailenin tek elindeydi. Bu iki aile arasında ticari ve siyasi nedenlerden dolayı aşılamayan bir rekabet vardı. İslam peygamberi dinini tebliğ etmeye başladığı yıllarda bu yeni dine en büyük muhalefet Ümeyye ailesi reisi Ebu Süfyan'dan gelmişti. Fakat Ebu Süfyan'a rağmen İslamiyet hızla gelişerek neredeyse Arabistan'ın tümüne hakim oldu. Bu arada Ebu Süfyan ve ailesi de İslamiyet'i kabul etmek zorunda kaldılar. İslam dini, kabileler ve aşiretler üstü bir ümmet anlayışını yaşama geçirmek istemiş, ırkçılığı ve kabileciliği yasaklamıştı. Fakat peygamberin vefatından sonra onun kurduğu büyük İslam devletine bir yönetici seçmek gerekiyordu. Sonradan halife adını alacak olan bu yöneticilerin belirlenmesi sorunu İslam'daki ilk siyasi ayrılıkların başlangıcını oluşturur. Peygamber sağlığındayken Gadirhum denilen yerde yerine Ali'nin halife olması gerektiğini söylemesine rağmen işler çok farklı gelişti. Ali, peygamberin cenaze işlemleriyle meşgulken sahabelerden bir kısmı kendi aralarında toplanarak Ebu Bekir'i halife seçtiler. Peygamberin ehli beyti bu olayı kabul etmedi. Böyle bir günde böyle bir karar alınmasını doğru bulmamıştı. Gadirhum vasiyetinden dolayı Ali'nin halife olması gerektiğini söylüyorlardı. Her şeye rağmen sonuç değişmedi. Ebu Bekir'den sonra Ömer, ondan sonra da Osman halife seçilmişti. Her üç halife de Ali'yi kendi siyasi gelecekleri açısından tehlikeli bir muhalefet adayı olarak görüyorlardı. Bu nedenle ona karşı mesafeli durmaya çalıştıkları gibi peygamber ailesinin güçlenmesini önlemek için yerine göre çok sert tedbirlere başvurmaktan çekinmiyorlardı. Peygamberden kızı Fatma'ya miras kalan Fedek hurmalığına Ebu Bekir döneminde hazine adına el konmuştu. Ömer döneminde yeniden geri verildiyse de Osman döneminde tekrar alınarak Mervan'a verildi. Halifeler Ehl-i Beyt'ten öylesine çekiniyordu ki Ali taraflarının hadis nakletmeleri bile yasaklandı. Zaman içinde Ali'yi öven hadisler unutturulmaya çalışıldığı gibi sahte hadisler bile uyduruldu. Peygamberin kızı Fatıma haklarını korumak için uğraşırken tartaklanarak çocuğunu kaybetti. Ölümünün bile bu yüzden olduğu söylenmektedir. İslam diniyle aşılmaya çalışılan kabilecilik yeniden canlandı. Peygamber ailesine düşmanlık ve adam kayırma öylesine yaygınlaştı ki sonunda halk halifeye karşı ayaklanarak sokaklara döküldü. Bu karmaşada halife öldürülünce oluşturulan bir seçiciler kurulu Ali'yi halife ilan etti. Ali'nin halifeliğine ilk karşı çıkan Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye oldu. Muaviye Şam valisiydi. Halifeler döneminde Bizanslı uzmanların yardımıyla güçlü bir ordu ve donanma kurdurmuştu. Ali önce kendisine nasihatçiler gönderdiyse de o bunları dinlemeyip ayaklanmada ısrar edince savaş kaçınılmaz oldu. Muaviye savaşı tam kaybetmek üzereyken bir hileyle gelişmeleri lehine çevirmesini bildi. Bu olaydan sonra İslam dünyası resmen üçe bölündü. Ali yanlılarına Şii, Muaviye yanlılarına Emevi, ikisine de karşı olanlara Harici adı verildi. Bundan sonra olaylar beklenmedik biçimde gelişip beklenmedik sonuçlar doğurdu. Ali'nin haricilerin tertiplediği bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine yerine büyük oğlu Hasan geçti. Muaviye Ali'nin olduğu gibi Hasan'ın da halifeliğini kabul etmeyerek güçlü bir orduyla Kufe üzerine yürüdü. Hasan barış yanlısı biriydi. Kan dökülsün istemiyordu. Bu nedenle bazı şartlarla hilafeti Muaviye'ye devrettiğini açıkladı. Böylece İslam toplumunda görünüşte de olsa bozulan birlik yeniden sağlanmış oldu. Barış ve kardeşlik için Muaviye Hasan'a bazı sözler vermişti. Bunlardan en önemlileri Muaviye'den sonra halifeliğin belirlenmesinde eskiden olduğu gibi yine ümmetin oyu esas alınacak ve camilerde Ali'ye küfredilmesi usulünden vazgeçileceğiydi. Fakat Muaviye daha sonra verdiği sözde durmadı. Onun amacı Bizans'ta olduğu gibi babadan oğula geçen bir hanedanlık kurmaktı. Hanedanın olduğu yerde ümmetin oyunun sözü bile edilmezdi. Bunun için önündeki en büyük engel Hasan'dı. Sonunda onu da zehirleterek öldürmeyi başardı. Artık önünde hiçbir engel kalmamıştı. Çok geçmeden oğlu Yezid'i veliaht ilan ederek çok istediği Emevi saltanatını kurdu. 15. ayrımın sonu sayfa 150.